Ayrım 23.
Sayfa 289. 14. Süvari Tümeni Karadağ'ın eteğinde durdu. Öncü tabur Karadağ'dan ileri gidemediğini bildirmişti. Tümen komutanı Dört Nala Tepe'ye tırmandı, gözetleme yerine geldi. Güçlü topçu dürbünüyle Yunan kesimini taradı. Şakaklarından ter fışkırdı. Öncü ileri gidememekte haklıydı. Seyit Gazi yönü yürüyüşe geçmek için ileriye yanaşmış büyük birliklerin ordugahlarıyla doluydu. Yeni yürüyüş kollarının da toz kaldıra kaldıra yaklaştığı görülüyordu. Tümenini boşuna kırdırmamak için baskını erteledi. Grup komutanının vereceği emri beklemek üzere Karadağ yakınındaki köye çekildi. Bu köy işgalin ve vatan kaybetmenin ne olduğunu iyi bilen Rumeli göçmenlerinin köyüydü. Tümeni sevgiyle karşıladılar. Refet Paşa makamına saat 8'de geldi. Herkesi kıskandıran neşesi uçup gitmişti. Müsteşar mermi konusuyla ilgisi olan herkesin gelmiş olduğunu bildirince toplandılar. İmalat-ı Harbiye Genel Müdürü Albay Asım Bey toplantıya tamirhanenin tophane bölümü şefi Mühendis Veli Bey'i de getirmişti. Mühendis kelebek kravatlı 25 yaşında yüzü ergenlik dolu bir delikanlıydı. Asım Bey Almanya'da mühendislik öğrenimi görmüş bu delikanlıyı tophanenin başına ünlü Ahmet ustaların ısrarlı isteği üzerine atamıştı. Ustaların bu toy görünüşlü genç birini neden tavsiye ettikleri kısa zamanda anlaşılacaktı. Çok bilgili, çok becerikli, çok yaratıcı biriydi. Refet Paşa mermi olayını açıklayınca haberi ilk kez duyanlar paniklediler. Genç mühendisin sakinliği Refet Paşa'nın sinirine dokundu. Mühendise yöneldi. Densizce bir cevap verirse iyice azarlayacaktı. Söyle bakalım delikanlı, ne yapacağız? 75 milimetrelik kaç mermi gerek? O kadar mermiyi ne kadar zamanda sağlamak zorundayız? Refet Paşa'nın gözleri açıldı. Allah Allah, delikanlı lafı hiç dolandırmadan işin bam teline ve püf noktasına dokunmuştu. Müsteşara baktı, müsteşar bilgi verdi. Ankara'ya ulaşan mermilerin 4000 kadarının 75'lik olduğu anlaşılmıştı. Savaşta en çabuk ancak 4-5 gün sonra başlayabilirdi. Demek ki vakit bakımından çok sıkışık değillerdi. Yarından başlayarak geri kalan mermiler değiştirilmeye başlanır, bu işlem kesintisiz sürdürülürse, mühendis açıklamanın sonunu beklemeden anlaşıldı efendim diye acele etti, hallederiz. Öyle güvenle konuşmuştu ki Refet Paşa dilinin ucuna geldiği halde nasıl halledecekmişsiniz bakayım demekten kaçındı. İyi de oldu. Çünkü mühendis de nasıl halledeceklerini daha bilmiyordu. Bildiği bu sorunun kesinlikle halletmek zorunda olduklarıydı. Salih Bozok cephe karargahından yollanan notu başkomutanı masasına bıraktı. Nota göre subay ve er sayısı bugün 70 bine ulaşmıştı. Yola çıkmış olan mürettep kolordu ile ikinci grubun katılmasıyla bu sayı 80 bini bulacaktı. Bunun 45 bini savaşçıydı. İki haftada bu sonuca ulaşmak büyük başarıydı ama yeterli değildi. Düşmanla az çok bir denge sağlanabilmesi için savaşçı sayısı hiç değilse 60 bine yükselmeliydi. Mustafa Kemal Paşa notu Kazım Paşa'ya uzattı, ayağa kalktı. Fevzi Paşa ile sağ kanattaki hazırlıkları inceleyecek komutanlarla konuşacaklardı. İsmet Paşa bir süre yalnız başına çalıştı. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda yaşanan olayların bir daha yinelenmemesi için sert bir emir taslağı hazırlamış ve başkomutanın onayını almıştı. Emrin yeni yöntemin uygulanmasında da destek verecek biçimde olmasını istiyordu. Bitirince Tevfik Bey'i çağırıp yazdırmaya başladı. Uzun emir şöyle özetlenebilirdi. Savaş başlayınca kimse emir ve izin almadan geriye gelmeyecektir. İzinsiz ve emirsiz geri gelen kim olursa olsun idam edilecektir. Tevfik Bey sarardı. Şimdiye kadar hiç böyle bir emir verilmemişti. Tevfik Bey'in yüzünü gören İsmet Paşa, bu bir kader savaşı Tevfik Bey dedi. Anlatabildim mi? Evet dedi, anladım. Öyleyse devam edelim. Emrin kalanını yazdırmaya devam etti. Mühendis tamirhane subayları ve Ahmet ustalar üzerinde 77 milimetrelik bir merminin durduğu tezgahın çevresinde toplanmışlardı. Merminin çelik çekirdeği canavar gözü gibi hain hain parlıyordu. Usta bey, mermiyi değiştirmek için içini boşaltmak zorundayız dedi. Zaman alanda bu. Mühendis yüzünü kaşıyarak boşaltmak zorunda mıyız diye sordu. Boşaltmadan çalışmadık hiç. Çalışsak ne olur? Kavak Ahmet usta sinirli güldü. Ne olacak? Bum, tamirhane uçar. Evet, böyle bir tehlike vardı ama ince eleyip sık dokunacak zaman değildi. Tartıştılar, çekiştiler, hızlı iş çıkarmak için şu çözümde anlaştılar. Mermiler bu iş için yapılacak özel küçük torna makinelerine içleri boşaltılmadan dolu dolu bağlanacak ve tornalanarak 7,5'luk topa uydurulacaktı. Bu tehlikeli işlemi yalnız mühendis ile Ahmet ustalar yapacaklardı. Mühendis ilk küçük torna makinesini çizip imal etmek için kolları sıvadı. Bu gözü pek ve becerikli insanlar sorunu çözecek gibi görünüyorlardı. Ama cephede bir başka sorun ortaya çıkmış, şiddetle hava keşfine ihtiyaç belirmişti. Çünkü gözleri az mevcutlu Türk birliklerine alışmış keşif kolları yürüyüş çizgisine yanaşmış Yunan birliklerini abartarak taburu alay, alayı tümen diye değerlendiriyor, karargahın kafasını karıştırıyorlardı. İsmet Paşa tam da gerektiği sırada bir tek uçakla mı yok diye bağırıyordu. Hava Genel Müdürlüğü ne gün için var? Malıköy Havaalanı'nda hala tek bir uçak yoktu. Onarım ve bakım birçok eksiklik ve aksilikten dolayı uzun sürdüğü için uçakların Malıköy'e uçması bugüne kalmıştı. İleri teknik sorunlarla ilgilenecek bir uçak mühendisi yoktu. Havacılığı başlatan Harbiye Nazırlığı bir tane olsun Türk uçak mühendisi yetiştirmeyi nedense hiç düşünmemişti. Uçaklar pistte sıralanmışlardı, son denetimleri yapılıyordu. Hepsi çift kanatlıydı. Başta Erzurumlu tüccar Nafiz Kota'nın orduya armağan ettiği iki Fiat keşif uçağı duruyordu. Nafiz 1 ve Nafiz 2. Üçüncüsü Fransızlara ait bir Breguet 14 keşif uçağıydı. Güney cephesinde düşürülerek ele geçirilmişti. Dördüncü uçak birkaç uçağın gövdesi, kanadı, motoru birleştirilerek yapılmış o ünlü tek kişilik kurgu uçaktı. Kanatlarından yararlanılan avcı uçağının modeli ile anılıyordu. Albatros D3. Bu uçağa İzmir adı konulmuştu. Abdullah Usta Yüzbaşı Fazıl'a bak bunların dördünün de çoktan Urda'ya çıkması gerekirdi dedi. Uçaklardan sorumlu teknik adam olarak söylüyorum. Bunlarla uçulmaz. Yüzbaşı Fazıl güldü. Bunu bir yıldır söylüyorsun ama bir yıldır vızır vızır uçuyoruz. Nasıl uçtuğunuza şaşıyorum. Bir itirafta bulunayım mı? Biz de şaşıyoruz. Bakıştılar ve kahkahayı bastılar. Zorunluk ve çılgınlık teknik gerekleri aşıp geçiyordu. Bu sırada çift kanatlı bir Breguet 14 Yunan keşif uçağı sabah gözlemi için Eskişehir Muttalip Havaalanı toprak pistinde ilerledi, hızlandı, rüzgarı göğüsleyerek havalandı. Yeni takılmış 260 beygir gücündeki motoru saat gibi çalışıyordu. Orta Anadolu altlarında dev bir kuru boya resim gibi açıldı. Eskişehir'in doğusu ve güneyi ertesi gün yürüyüşe geçecek birlikler ve ağırlık kollarıyla doluydu. Küçük Türk keşif kollarının tepelerden Yunan ordugahlarını gözledikleri görülüyordu. Daha güneye inip Sivrihisar'dan Polatlı'ya doğru uçtular. Altlarından geriye kim bilir kaç uygarlığı emzirmekten yorgun düşmüş, aşınmış topraklar, çıplak dağlar, kirli beyaz tepeler, kaburgaları sayılan etsiz düzlükler akıp gidiyordu. Hele Mülk Köyü ile Beylikköprü arasında haritada adı olmayan geniş bir toz çölü vardı ki Türkler buraya Acıkır diyorlardı. Bu ölü sarısı boşluk pilotu da gözlem subayını da irkiltti. Bu mevsimde arkadaşları bu bölgeyi yürüyerek nasıl aşacaklardı? Bu bölgeden geçecek olanlardan biri de Sakız Adalı Er Panayot'tu. Aydın'daki alaydan 3. Kolordu'ya bağlı 3. Tümen'e verilmişti. Bütün birlikler gibi Panayot'un taburu da yürüyüşe hazırlanıyordu. Yeni yazlık elbiseler, postallar ve ince çamaşırlar dağıtılmıştı. Yemekler iki gündür çok iyi çıkıyordu. Tabur komutanı korkmayın demişti, suyumuz bol, yolumuz düz. Ege'den daha sıcak olmaz, bu yürüyüş güzel bir gezinti olacak. Türk ordusu dağılmak için ilk silah sesimizi bekliyor, Ankara'yı alacağız. Panayot o akşam sevgilisine mektup yazdı. Ankara'dan ne istersin? Süvari Tugay'ı mürettep kolordu karargahının boşalttığı Mekece'ye saat 9.30'da girdi. Bir adam birdenbire öne atıldı. Tugay komutanı Albay Hacı Arif Örgüç'ün atının dizginlerini yakaladı, haykırmaya başladı. Kızımın öcünü alacaksın değil mi? Almayacaksan niye atlandın, niye silahlandın? Söyle, kızımın öcünü alacaksın değil mi? Adam uluya uluya ağlamaya başladı. 11. Yunan tümeni telaş içinde çekilirken bile birçok kirli iş yapmıştı. Zavallı baba da buna tanık olan talihsizlerden biriydi. Köyü yandığı için Mekece'ye sığınan adamcağız kaç zamandır rastladığı her subaya, askere ağlayarak bu soruyu soruyordu. Deli baba diye anılır olmuştu. Tugay komutanı atından inip deli babaya sarıldı, sırtını okşadı. Namus sözü veriyorum dedi. Yalnız kızının değil bütün mazlumlarımızın öcünü alacağız. Bunu bir gün mutlaka başaracaklarına ta içinden inanıyordu. Bu inanç olmasa bu savaş sürdürülebilir miydi? Küçük bir süvari birliğinin eşlik ettiği açık Mercedes otomobil, Polatlı demir yolunu geçip toprak yoldan kuzeye doğru ilerledi. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalar arkada, Salih Bozok şoförün yanında oturuyordu. Üçüncü grup mevzileri ve birlikleri buralardaydı ama onları dönüşte denetleyeceklerdi. Köseler Köprüsü'nden Sakarya'nın batısına geçerek birinci grubun bölgesine girdiler. Yunan ordusunu gözleyen birinci grup yürüyüş başlayınca düşmanı oyalayarak geri çekilecek, bu kesimdeki köprüleri yıkıp Sakarya doğusuna geçecekti. Birinci grup komutanı Albay İzzettin Çalışlar ile piyade ve süvari tümenlerinin komutanları Abdurrahman Nafiz Bey ile Osman Zati Bey paşaları karşıladılar. yarı yarıya boşalmış bir köyün tek çınarının altında oturdular. Yaşlı bir kadın kuyuda soğutulmuş ayran ikram edip çekildi. Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan, Türkiye'nin geleceğinden, sonra da beklenen savaştan söz ettiler. Başkomutan bu savaşın büyük önemine değindi. İngiltere hem Doğu Akdeniz'e Hindistan yoluna, İran, Irak ve Kuveyt petrollerine egemen olmak, hem de emperyalizme baş kaldırmış olan Türkleri, dünya Müslümanları istiklal hevesine kapılmasınlar diye iyice cezalandırmak, Sevr Anlaşması'yla da bir daha baş kaldıramayacak hale getirmek istiyordu. Bunu gerçekleştirmek için Yunanları kullanıyordu. Yunanların arkasında İngiliz emperyalizmi durmaktaydı. Bilinen bilinmeyen kısa ve uzun vadeli İngiliz çıkar ve hesapları için akacak Yunan kanının bedeli olarak Yunanistan'a İzmir ve Doğu Trakya'yı vermişti. Demek ki Sakarya'da tam bağımsızlık isteğiyle emperyalizm çarpışacaktı. Bunun içindir ki bu savaş yalnız Türklerin değil, bütün mazlum milletlerin savaşı olacaktı. Yunanlar İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'dan başka İstanbul'a da sahip olmak istiyorlardı. Bunun gerçekleşmesi için Sevr Anlaşması'nı Ankara'ya zorla kabul ettirmek zorundaydılar. Demek ki Sakarya'da Misak-ı Milli ile Büyük Yunan Ülküsü de çarpışacaktı. Bu savaşta milliyetçilerin yenilmesini bekleyen ve isteyen bazı Osmanlılar da vardı. Padişah, padişahçılar, hilafetçiler, yobazlar, işbirlikçiler, casuslar, hainler ve ayrılıkçılar. Bu gafil, dar, sığ, hain kafaları yetiştiren düzende yaşayabilmek için ümidini Yunan galibiyetine bağlamıştı. Demek ki aydınlığa çıkabilmek için Sakarya'da bu kara düzenin ümidini de kırmak gerekiyordu. Başkomutan işte bu nedenlerle bu savaştan kesinlikle galip çıkmak zorundayız dedi. Geliştirdiği yeni savaş yöntemini ayrıntılı olarak açıkladı. Açıklamasını şöyle bitirdi. Toprağımızın her karışı, her noktası için kanımızı dökeceğiz. Böylece üstün düşman kuvvetlerini şaşırtarak, yorarak, yıpratarak, ezerek, eriterek, aç bırakarak, sonunda onu taarruza devam azim ve kudretinden yoksun bir hale getireceğiz. Subay ve erlerinize bu savaş yöntemini çok iyi anlatın. Komutanlar titrediler. Bu sadece bir yöntem değil, daha başka, daha büyük, daha anlamlı bir şeydi. Salih Bozok yeni yöntemi ilk kez dinlemişti. Mustafa Kemal Paşa'ya baktı. Zihni uzun yıllar öncesine kaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı bir mektuptaki cümleyi hatırladı. "Bilirsin, ben askerliğin her şeyinden ziyade sanatkarlığını severim." Cümlenin anlamını şimdi kavramıştı. Ankara'dan cephe komutanlığına 4 uçağın Malıköy'e bu akşam geleceği bildirildi. Pilotların dışındaki görevliler trenle hareket edeceklerdi. İlk keşif uçuşu ancak ertesi sabah yapılabilirdi. İstihkam albayı Ahmet Şükrü Bey yüzbaşı Şükrü Sökmen Süyer'e döndü. Muğla civarına bir Yunan uçağı zorunlu iniş yapmıştı. O uçak ne oldu? Belki işimize yarardı. İncelemek için 3 kişi yolladılar albayım, ancak varmışlardır. Arıza ve gecikmeleri sona erdirmenin kestirme ve güvenli yolu yeni uçaklar almaktı. Ama Ankara'nın bu kadar parası hiç olmamıştı. Bundan sonra olacağı da çok şüpheliydi. Yüzbaşı Şükrü haklıydı. Bir deve kervanı çan sesleri ve develere süs diye takılan minik aynaların pırıltısı içinde Muğla'dan çıkarken pilot Vecihi, gözlemci Hamdi ve Eşref Usta bir at arabasıyla şehre yeni giriyorlardı. Kervan toplanan ilk vergileri Konya'ya götürüyordu. İtalyanlar pilotu ve gözlemciyi alıp kırık uçağı Türklere bırakmışlardı. Uçak İngiliz yapımı 2 kişilik çift kanatlı De Havilland 9 tipi bir keşif uçağıydı. İniş takımı ve sağ kanadı kırılmış, dübeni sakatlanmış, gövdesini saran keten parçalanmıştı. Motoru harap olmuş görünüyordu. İyice muayene ettiler. Bundan daha beter durumdaki uçakları bile uçurmuşlardı. Bu ganimet uçağı rahatlıkla uçurabilirlerdi. Sevinçle kucaklaşıp dönmeye başlayarak herkesi güldürdüler. Konya meydanları kurbanlık koçlar, satıcılar, alıcılar, kasaplar ve büyük kazanlarla doluydu. Orduya armağan edilen kurbanlar hemen oracıkta kesilip parçalanıyor, kavurma yapılmak üzere kazanlara basılıyordu. Bucak ve ilçelerde toplanan ilk vergileri bayramdan önce orduya yetişsinler diye Batı Anadolu Menzil Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Konya'ya yollamışlardı. Bu iyi niyetli ama program dışı davranış yüzünden Konya dört bir yandan şehre giren kervanların ve araba kollarının da hücumu altında kalmıştı. Yollar tıkandı, şehir kilitlendi. Menzil komutanı Albay Kazım Diri'yi tanımayanlar daha ilk adımda bu duruma düşen Konya'nın Muğla, Denizli, Antalya, Burdur ve İsparta'dan yola çıkarılacak vergi kolları da gelmeye başlayınca felç olacağına, menzil örgütünün bu çok büyük işin altında ezilip kalacağına bahse girebilirlerdi. Oysa Albay Kazım Dirik böyle günlerin adamıydı. Bu geçici kargaşalığı tatlı sert yöntemlerle çabucak düzene koyacak, akşam Konya İstiklal Mahkemesi üyelerine ziyafet bile verecekti. İstiklal Mahkemesi gelir gelmez rüşvet yedikleri bilinen Ceza Mahkemesi Başkanı ile 2 üyesini tutuklamış, kaç zamandır Konya'yı huzursuz eden bu pis sorunu sona erdirmişti. Bunu kutlamamak olmazdı. İlçelerden gelen çamaşır, çarık ve çoraplar eşek kollarıyla hemen ikmal noktalarına yollandı. Bazı iller orduya vergiden ayrı, armağan olarak kavurma, tulum peyniri, meyve kurusu gibi yiyecekler de yolluyorlardı. Orduyu doyurmak ve donatmak sorun olmaktan çıkmıştı. Oysa 2 hafta önce bu sorun çaresiz sanılıyordu. Bu vergiler yoluyla 100.000 insanın ve 130.000 hayvanın 8 aylık yiyimi sağlanacaktır. Paşalar dönüşte Ankara çayı ile demiryolu arasında bulunan 3. grup birliklerini de denetlediler. Henüz görevinden alınmamış olan grup komutanı Albay Arif Bey ve gruba bağlı 3 tümenin komutanlarıyla konuştular. Savunmanın bütünüyle Sakarya'ya dayandırılmış olması başkomutanı memnun etmedi. Düşman nehri herhangi bir noktasından geçebilir, o zaman asker en önemli engelin aşıldığını, öyleyse savaşın kaybedildiğini sanabilirdi. Asıl savunma mevzilerinin uygun olan yerlerde geri alınmasını emretti. Yeni savaş yöntemini anlattı. Komutanlara moral, yani çeliğe su verdi. Mercedes Polatlı'ya dönerken ilk uçakta akşam ufkunda görünmüştü. Kara nokta gittikçe büyüyerek yaklaştı. Gelen nafiz birdi. Süzüldü, havaalanı görevlilerinin, civardaki askerlerin ve ikmancilerin alkışları arasında piste indi. Onu nafiz iki izledi. Albatros D3 de geldi ama motorunun teklediği anlaşılıyordu, güçlükle inebildi. 4. uçak Bregu'ya 14 geç kalmıştı. Çok geçmedi, o da göründü. Gelişinde bir tuhaflık vardı. Düşer gibi alçalıyordu. Yere dokunduğu anda motorundan alevler fışkırdı. Pilot zorlukla yere atlayabildi. Uçak tutuşup yandı. Daha ilk gün bir uçak kadro dışı kalmıştı. Mühendis küçük tornayı bitirmişti. Aygıt demirden yapılmış garip bir oyuncağa benziyordu. Sıra denemeye gelmişti. Mermi patlarsa tamirhaneye bir zarar gelmemesi için o komik görünüşlü aygıtla birlikte yanına bir de mermi aldı. Binanın yakınında bir baraka yapılıyordu. Orada gündüzden bu iş için bir tezgah hazırlanmıştı. Oraya geçti. Yardıma gelmek isteyenlere izin vermedi. Koca tamirhanede iş durdu. Zaman geçmez oldu. Subaylar, ustalar, tezgahlar arasında amaçsız dolanıp duruyorlardı. 40 dakika sonra mühendis tamirhaneye mermiyi havada sallayarak döndü. Ağzı kulaklarındaydı. İlk deneme olduğu için ihtiyatlı davranarak yavaş çalışmış işi uzatmıştı. Bir çiçek armağan eder gibi hoş bir jestle mermiyi usta beye verdi. Tornadan yeni geçmiş mermi pırıl pırıl parlıyordu. Usta bey mermiyi öpüp başına koydu. Bir an durakladı. Sonra ani bir kararla mengeneye bağladı. Bu ilk merminin gövdesine keski ile imalat-ı harbiye tarihine geçecek olan şu ünlü cümleyi kazıdı. Venizelos canaplarına hediyemizdir. Tamirhane kahkahaya boğuldu. Bütün gece çalışarak 5 küçük torna daha yaptılar. Böylece günde istenilenden 2 kat daha çok mermi 7,5'luk toplara uyarlanabilecekti. İki Çeşmelik camisinin çevresindeki kahveler babalar ve çocuklarla doluydu. İzmir töresince Arife'yi karşılıyorlardı. Gece yarısı kuyrukları kınalı, boynuzları kurdeleli, koçlar sürüler haline buradan geçirilip şehre indirilir, Türk semtlerindeki kurban yerlerine dağıtılırlardı. Töre korunuyordu ama kimsede neşe yoktu. Babalar suskun, çocuklar bile durgundu. İzmir Türk'ü 2,5 yıldır gülmüyordu. Sporting Club, Kramer Palace'ın gazinosu, Büyük ve Küçük Poseidon, Clonaridi, Cafe Corso, Cafe de Paris, Viyana Birahanesi ve benzeri eğlence yerleri ise her gece dolup taşmaktaydı. İzmir Rumları ve Ermenileri 2 yıldan beri mutluydular. Türk ordusu yenildiği için 20 günden beri de bayram ediyorlardı. Ta karşıda Karşıyaka'da yalı boyundaki küçük ahşap evin karanlık cumbasında beyaz başörtülü 2 gölge uzaktan İzmir'i seyretmekteydi. Gavur İzmir ışıklar içindeydi. Türk mahalleleri ise çoktan karanlığa gömülmüştü. Acıyla inlediler. Küçük olanın kocasını işgal günü şehit etmişlerdi. Büyüğünün kocası ise öldürülmemek için 2 oğlundan ufağını alıp Rodos'a kaçmıştı. Büyük oğlu Yunanlarla savaşıyordu. Rumlar öğrenmesinler diye bilenlerin dışındaki hiç kimseye süvari grubu komutanı Albay Fahrettin'in annesi olduğunu söyleyip de övünemiyordu. Yıldız yağmuru başladı. Ellerini kaldırdı. Yüce Tanrı sevgili oğlunu ve askerciklerini korusun. Alsancak İzmir'e geri dönsün diye gözleri dolarak duaya durdu. Albay Fahrettin Bey erkenden yatmıştı. Emir subayı Üsteğmen Fevzi Uçaner ile akından dönen 2. tümenden Yüzbaşı Şeref İzmir, Üsteğmen'in çadırının önünde yere oturmuş dertleşiyorlardı. Yıldız yağmuru başlayınca hayranlıkla susup seyrettiler. Yüzbaşı İzmir'i hatırlamış olmalı ki durup dururken İzmir'e ilk giren subay ben olacağım dedi. Emir subayı yüzü yıldızların ışığında güçlükle seçilen yüzbaşıya korkuyla baktı. Ne diyordu bu yüzbaşı? İzmir çok uzaktaydı ve belki de yarın Yunan savaş makinesinin altında kalıp parçalanacaklardı. Yüzbaşı Teğmen'in ne düşündüğünü anlayarak güldü. Delirdin mi diye bakıyorsun değil mi? Korkma, deliliği atlattım, artık beni ele geçiremez. Yüzbaşı Şeref 2 yıl önce bir İtalyan gemisiyle esir düştüğü Trablus'tan yurda dönerken Yunanlıların İzmir'e çıktıklarını duyunca çok üzülmüş, gerçekten delirmiş, İzmir'e ilk ben gireceğim diye tutturmuş, gülenlere ve acıyanlara kızıp kendini Akdeniz'e atmıştı. Gemi durdurularak güçlükle kurtarılmıştı. Yüzbaşı uzanıp Üsteğmen'i öptü, sanki ertesi gün İzmir'e girecekmiş gibi sevinç içinde zıplayarak gitti. Yıldız yağmuru artarak sürüyordu. 4. Bölüm Ankara'ya Yürüyüş 14 Ağustos 1921, 22 Ağustos 1921 14. Süvari Tümeni'nin öncü bölüğü ile ileri Yunan birliklerine çatmamak için sapa yollardan sessizce ilerliyorlardı. Grup komutanı Albay Fahrettin Bey baskın görevinin yerine getirilmesini ve Seyit Gazi çevresindeki durumun keşfedilmesini emretmişti. Süvarilerin ayakları altında birdenbire yemyeşil bir vadi açılıverdi. Bardacık suyu iki yanındaki değirmenlerin dolaplarını döndürerek neşeyle akıyor, hava çam sakızı kokuyordu. Vadinin masalsı bir görünümü vardı. Tehlike kokusu alan atlar kulaklarını diktiler. Vadinin karşı yamacında Yunan öncüsü belirdi. Birbirlerini gören Türk ve Yunan komutanlar aynı anda çığlığı bastılar. ''Düşman!'' Silahlar patladı, öncü hızla yaya savaşına indi. Az sonra tümen yetişerek savaş düzeni aldı. Yeni yürüyüşe geçmiş olan 5. Yunan tümeni durdu. Onun da alayı açıldı ve savaşa girdi. Tüfek cayırtıları Bardacık Vadisi'nin 1000 yıllık sessizliğini öldürdü. Porsuk'un kuzeyindeki Dudaş Köyü çevresine de bir başka çatışma gelişiyordu. 1. Süvari Tümeni'nden 10. Alay'ın keşif bölüğü, sabah keşfi için ilerlerken yürüyüşe geçmiş bir Yunan taburuyla burun buruna gelmiş ve sıkı ateş yemişti. Yunan yürüyüşü başlamış olmalıydı. Durum tümene bildirildi ve alay silah başı yaptı. Alay imamının duasından sonra subaylar ve erler helalleştiler, yaya savaşı için mevzilendiler. Beklemeye başladılar. Sabah sessizliği içine doğum sancısı gibi gittikçe artan ve hızlanan bir uğultu yaklaşıyordu. Yunan öncüsünün arkasından bir alayla takviyeli 16 bin kişilik bir tümen gelmekteydi. 7. tümen artı 16. alay. 10. alayda 250 savaşçı vardı. Evet, Yunan ordusu bu sabah 14 Ağustos 1921 Pazar günü saat 5'te 3 dolgun kol ordusu ile harekete geçmişti. Yunan büyük taarruzun ikinci evresi başlamıştı. Sol kanattaki, kuzeydeki 3. kol orduya General Polymenakos komuta ediyordu. Bu kol ordunun 3 tümeni Eskişehir-Ankara demiryolunun iki yanından Sakarya'ya doğru ilerliyordu. Eski komutan General Vlahopulos işgal genel komutanı olmuş ve İzmir'de kalmıştı.